Ayrım 13, Uğur Dündar Pazarlık Yok, sayfa 223. Bir başarı öyküsü, Erzurumlu Dadaş kızı Gonca, 22 Mayıs 2015, Sözcü. Erzurum'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nde, parantez içinde TMO, görev yapan memur babanın ve ev kadını annenin üçüncü çocuğu olarak 1983 yılında doğdu. İki ağabeyden sonra dünyaya gelen güzelim bebeğin adını Gonca koydular. Bir apartmanın bodrum katındaki evleri gün ışığını hiç görmüyordu. Sonradan bir kardeşi daha oldu. Erzurum'un dondurucu soğuğunda sobayla ısınmaya çalıştıkları o kapkaranlık ve buz gibi bodrum katından devlet lojmanındaki kaloriferli daireye taşındıklarında kendilerini kuzey kutbundan ekvator kuşağına gelmiş gibi hissettiler. Kardeşleri daha önce kalorifer radyatörü görmedikleri için yeni yuvalarına Demirli Ev adını taktılar. 6 kişilik ailenin sevinçle taşındıkları 2 oda ve 1 salondan ibaret lojmanın genişliği 68 metrekareydi. Çocuklar yemeğin yenmesini bekliyor, daha sonra çevresine geçerek hep birlikte derslerini çalışıyorlardı. Çünkü ikinci masaları yoktu. Okuma yazmayı okula gitmeye başlayan kardeşlerinden öğrendi. İlkokul mezunu olan annesi, çok istemesine rağmen kendisini okutmayan babasına kırgındı. O nedenle hayatını evlatlarının iyi eğitimli bireyler olarak yetiştirmelerine adamıştı. Ama eldeki tek memur maaşı yetmediğinden örgü işleri yapıyor, hatta halı ve kilim dokuyarak aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyordu. Bazı geceler hiç uyumadan yaptığı işinde öylesine ustalaşmıştı ki, ürettiği kilimlerin açık arttırmada satılmasından sağlanan gelirle aileyi bir kooperatif evine üye olabilecek noktaya bile getirmişti. Babası kontrolör olarak çalıştığından yılın 4 ayını başka kentlerde geçiriyordu. Bu dönemlerde evin tüm yükü fedakar annenin omuzlarına biniyordu. Çocukluk ve ilk gençlik döneminde sık sık gittikleri Tortum ve İspir'in sonsuza uzuyormuş izlenimini veren meyve bahçelerinin yavaş yavaş yok olduğunu gördükçe kahroluyordu. Oysa Erzurum'un ağır karasal iklimine karşın o dönem meyvecilik, üreticisini madden tatmin ediyor ve yöre insanı kendi ilinde üretilen meyveyi tüketebiliyordu. Peki bu kötü gidişi durdurabilmek için ne yapılabilirdi? Tükenişi önlemenin bir yolu bulunmalıydı. Nitekim buldu da. Günlerce düşündü, gecelerce uykusuz kaldı ve sonunda meyve işleme tesisi projesini geliştirdi. Bu amaçla entegre meyve işleme fabrikalarından mobil meyve sıkım tırlarına kadar dünyadaki tüm örnekleri araştırdı. Böylece Erzurum'un kuzey ilçelerinin yüksek kaliteli meyvesini ıslah ederek yurt çapında tanıtımını sağlayabilecek projeyi geliştirmeyi başardı. 2001'e geldiklerinde 3 kardeş birden üniversiteye gitmeye başladı ama aynı yıl büyük kriz patlak verecekti. O süreç babasının ekonomik olarak en çok zorlandığı dönemdi. Bir yandan eğitim giderleri, diğer yandan sabit yaşam masrafları aile bütçesinin belini büküyordu. Koşullar öylesine ağırdı ki, dondurucu Erzurum soğuğunda ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlardan bile vazgeçmek zorunda kalmışlardı ama umutsuz değildi. İnsanın kendisini en yenik hissettiği anda bile başarının hemen yanı başında durduğuna inanıyordu. Nitekim o berbat koşullar yeni bir projenin tetikleyicisi oldu. Soğuktan tir tir titrerken Erzurum'da ısınma giderlerini makul düzeye çekecek akıllı destek projesini kurguladı. Bu proje Erzurumlu'nun uzun kış nedeniyle yükselen ısınma giderlerini devlet sübvansiyonu sayesinde azaltmaya amaçlıyordu. Gençliğinin önemli köşe taşları ve yaşadığı sorunlar bugün savunduğu projelerinin ilham kaynağıydı. Üniversiteyi kazandığında çevrenin genel kanaati ailesinin onu İstanbul'a göndermeyeceği yönündeydi ama annesi ve babası 18 yaşında bir kız çocuğu İstanbul'a tek başına gönderilir mi diyen mahalle baskısına boyun eğmeyecekti. Onların güçlü desteğiyle geldiği İstanbul'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir kız yurdunda kalmaya başladı. Diğer kardeşleri gibi kazandığı başbakanlık bursu sayesinde hukuk fakültesini 4 yılda bitirmeyi başardı. Ankara'da bir yandan genç bir avukat olarak çalışıyor, diğer yandan da kendisinden küçük kardeşinin eğitim masraflarını üstleniyordu. Bu arada babası da emekli olmuş ve yaşamı boyunca hayalini kurduğu hayvancılıkla uğraşmaya başlamıştı. Ne var ki yüksek girdi maliyetleri ve serbest piyasaya teslim olmuş et alımları nedeniyle ciddi zarara uğramıştı. Babasının yaşadığı talihsizlik, hak ettiği kazancı sağlayamayan besicileri kalkındırmak için işlenmiş et entegre tesisi projesini geliştirmesinin nedeni oldu. Kardeşleri üniversiteden mezun olduklarında akranları gibi işsizlikle karşı karşıya kaldılar. Ağabeyinin iş arayışı tam 3 yıl sürdü. Büyük ağabeyi ise bir KPSS mağduruydu. Çok istemesine ve bir dönem puanı yetmesine rağmen ataması bir türlü yapılamamıştı. Kardeşlerinin yaşadığı adaletsizliklere isyan ederek siyasete atılmaya karar verdi. Halen Gazi Üniversitesi'nde Avrupa Birliği hukuku alanında yüksek lisansına devam ediyor ve ticari şirketlere hukuk danışmanlığı yapıyor. Sevgili okurlarım, size zorluklarla mücadeleyi ve engeller karşısında pes etmeyerek onları mutlaka aşmayı yaşam biçimi edinmiş bir dadaş kızının, avukat Gonca Aytaş'ın müthiş öyküsünü anlattım. Gonca Aytaş, bir engeli daha aşarak hayatının başarısını yakalamaya, CHP'nin Erzurum'daki birinci sıra milletvekili adayı olarak seçimi kazanıp tarihe geçmeye uğraşıyor. İzmir'i haşhaşilerin başkenti ilan eden AKP milletvekiline İzmir dersleri. 24 Mayıs 2015 Sözcü. Sevgili okurlarım, AKP Diyarbakır milletvekili Cuma İç'ten, Cuma günü resmi Twitter hesabından İzmir'den notlar başlığı altında 33 adet mesaj paylaştı. Bunların bazıları çok anlamsız, bazıları da cevap vermeye değmez sığlıkta. Hatta işlerin mesajlarında ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi körükleyen bir üslup kullandığı da söylenebilir. Oysa İzmirli dediğin insanın Van'daki depreme de, Edirne'deki sele de yüreği yanar ve böylesine ucuz politik söylemler İzmir'in sağlam mayasını bozamaz. Ama AKP'li vekilin tweetleri arasında öyleleri var ki sırf eğlence olsun diye yorumlamak lazım. Başlayalım. Cuma içten. 5. İzmir'den notlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapmadığı yollara, kavşaklara, köprülere Atatürk resmi asarak konuyu değiştiriyor. Bu yazının hazırlanmasında değerli katkıları olan dostum avukat Murat Ergün'e çok teşekkür ederim. Atatürk değil, Mustafa Kemal. Atatürk diye yazarsan Erdoğan'dan sıkı bir azar yersin. Ayrıca madem Atatürk dedin, o halde bilmen gereken bir gerçeği de bu vesileyle öğretmiş olalım. Atatürk, ben bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim demiştir. Yollara, kavşaklara ve köprülere Atatürk resimleri konuyu değiştirmek için değil, başkalarının değiştirmeye çalıştıkları konuyu, yani İzmirlilerin atalarına olan sevgilerinin nedenli büyük olduğunu hatırlatmak ve senin gibileri de öğretmek için asılmıştır. Ayrıca yine bilmen gerekir ki Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal, 1925 yılında bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır demiştir. Bu nedenle bu kutsal toprak hakkında konuşanların çok dikkatli olmaları gerekir. Cuma içten. 6. İzmir'den notlar. İzmir'de eksik olmakla birlikte deniz kenarı ve ana halterler dışında bir düzenleme yok. Cuma içtenin ne demek istediğini anlayan beri gelsin. Zira Türkçesi mükemmel ötesi. Ama halter konusunda pek de haksız sayılmaz. Zira Naim Süleymanoğlu halteri bıraktıktan sonra bu spor sahipsiz kaldı. AKP'liler de 13 yıllık iktidarları döneminde eski günlerini kavuşturacak bir düzenleme yapamadıkları gibi, halterciler ağırlık kaldırma rekorlarıyla değil, doping rekorlarıyla anılır oldular. Not: şifre çözüm yöntemini kullanarak çıkardığımız anlama göre Cuma Bey arter demek istemiş ama halter diye yazmış. Cuma içten. 12. İzmir'den notlar. CHP'li İzmirli gençler özgürlükten anladıkları son derece açık giyinmek, kafaya çekmek, sabaha kadar eğlenmek. Yine yanlış biliyor. İzmir'de sadece gençler değil, her yaştan İzmirli istediği gibi giyinir. İsteyen başkasına zarar vermeden kafayı çeker ve sabaha kadar eğlenir. İsteyen ise tam tersini yapar. İzmir gerçekten özgür bir şehirdir, çağdaşlığın simgesidir. Kimse diğerine sen niçin böyle yaşıyorsun diye soramaz, kimse kimseyi ötekileştiremez. Mahalle baskısı İzmir'de barınacak yer bulamaz. Cuma içten. 19. İzmir'den notlar. İzmir boşanma oranının en yüksek olduğu il. Neden acaba? Cuma içten. 20. İzmir'den notlar. Haşhaşilerin başkenti İzmir. Neden acaba? Cuma içten bu son iki tweetle haddini aşıp aklı sıra İzmirlilere yönelik ağır ima ve hakaretlerde bulunmuş. Tüm İzmirlileri açıkça haşhaşi ilan etmiş. Bu nedenle İzmir Barosu'nun içten hakkında savcılığa suç duyurusu yapmasını gerektirecek bir durum oluşmuş. Ayrıca tüm İzmirlilere bireysel suç duyurusu hakkı doğmuş. Suç duyuruları yapılınca Cuma işten tüm İzmirlileri elindeki hangi belgeye dayanarak haşhaşi ilan ettiğini de açıklamış olur. Cuma işten 22. İzmir'den notlar. Acilen bu şehirde yaşayan demokrat ve inançlı insanların çok çalışarak bu şehrin yönetimini ele geçirmeliler. Cuma Bey, size bir sır verelim. İzmir zaten demokrat ve inançlı insanlar tarafından yönetiliyor. Ama gösteriş için sözde demokrat kesilenler ve asıl amaçları dinimizi kullanarak oy avcılığı yapmak olan sahte inançlar tarafından değil. Fark anladınız mı? Son olarak pek de eğlenceli olmayan bir tweet ve cevabı var. İzmir'den notlar 2. Yağmur yağdığında şehir yağmur suları tarafından işgale uğruyor ve şehir düşüyor. Ankara'da alt geçitlerin göl olduğu, Ankara'nın Türkiye'nin Venedik'i haline geldiği günlerde ya da İstanbul'da şehir ile denizin birleşip araçların deniz üzerinde yüzer göründüğü zamanlarda AKP'lilerin yağmur afeti veya Allah'ın takdiri şeklindeki savunmalarını bir kenara bırakalım. Yakın tarihinde işgal ve direnişin şanlı tarihini yazmış kahraman bir şehrin evlatları olarak İzmir'i yedi düvel işgal edemedi, İzmir'i düşüremedi, bu nasıl benzetme diyor ve İzmir dersini şimdilik burada kesiyoruz. Zira İzmirliler size asıl dersi 7 Haziran'da sandıkta verecekler. Bilinmeyen Aziz Yıldırım, 31 Mayıs 2015 Sözcü. Eski yöneticilerden Fenerbahçe sevdalısı Köksal Özbek anlatıyor. Aziz Yıldırım'ın bir oy farkla ilk kez başkan seçildiği kongrede listesinden yönetime giren tek kişi bendim. Göreve geldiğimizin ilk haftasında 7 milyon dolar ödememiz gerekiyordu. Oysa kasa bomboştu. Hepimiz bu parayı nasıl bulacağımızı düşünürken başkan merak etmeyin buluruz dedi. Nereden bulacağımızı sorduğumuzda ise gülmekle yetindi. Nitekim o para bulundu. 7 milyon doların nereden geldiğini merak ediyorduk ama o söylemiyordu. Çok sonra öğrendik ki kendisi vermiş. Üstelik karşılıksız, hibe olarak. Bana göre bugüne kadar tam 30 milyon dolar bağışladı Fenerbahçe'ye. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurullarında 17 yıldır görev alan, gerek alçak gönüllü tavırları gerekse tek kişilik ordu gibi çalışmasıyla tüm Fenerbahçe camiasının sevgi ve saygısını kazanan yüksek mimar Nihat Özbağ'ı anlatıyor. Uğur Bey, sizin de yönetiminde bulunduğunuz 2000'li yılların başında eski stadyumun yerine yenisini yapmaya karar verdik. Zira iki açık ve iki de kapalı tribünü bulunan eski stadyum 21 bin seyirci kapasiteli olmasına karşın ancak 18 bin kişi alabiliyordu. Rüzgar bir açıktan giriyor, diğerinden çıkıyordu. Bu nedenle kış aylarında tribünlere dondurucu bir soğuk egemen oluyordu. Altyapı yetersizliğinden her taraf tuvalet koktuğu için de aileler pek gelmiyordu. Gelenler de bitse de gitsek diyerek maçın sonunu iple çekiyordu. Daha da ürkütücü yanı, eski teknolojiyle inşa edildiğinden ilk depremde yıkılacak kadar dayanıksızdı. Eskisini tamamen yıkmadan modern, göz kamaştırıcı yeni bir Şükrü Saracoğlu stadyumu yapacaktık ama nasıl? Çünkü para yoktu. Ekonomik kriz nedeniyle bankalarda kredi musluklarını kapatmıştı ama başkan kararlıydı. Her ne pahasına olursa olsun yapacağız diyordu. Neyse kolları sıvayıp projeyi kendi firmamda parasız çizdirdim. Migros'ta 2 milyon TL o tarihte 2 trilyon vererek sponsor oldu. Gösterişsiz bir temel atma töreniyle işe başladık. Geceli gündüzlü çalışıyorduk. Hiç unutmam, bir kış gecesi uyku tutmadı. Sabaha doğru kalkıp giyindim. Lapa lapa yağan kar altında şantiyeye geldim. Hava koşulları nedeniyle işe ara verilmiş, işçiler istirahate çekilmişlerdi ama bir de ne göreyim? Aziz Bey adeta kardan adama dönmüş durumda inşaatta çalışmıyor mu? O anı hiç unutmam. Gözyaşları arasında sarılıp kucaklaşırken ikimizin de ağzından aynı sözcükler döküldü. Biz bunu başaracağız dostum. Parasal sorunun yanı sıra aşmamız gereken yığınla güçlük vardı. Örneğin zeminle mücadele ediyorduk. Çünkü Saracoğlu'nun zeminini 8-10 metre kazdığında deniz suyu çıkıyordu. Şu Şu kadarını söyleyeyim, feneryum tribününün bulunduğu yere toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulan sayısız kazık çaktık. Böylece hafif bir sarsıntıda bile yıkılma riski bulunan eski tesisin yerine, hem de maçlar devam ederken, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı ve bugün seyirci kapasitesi 52 bin kişiye ulaşan muhteşem bir stadyum inşa etmeyi başardık. Hem de devletten tek kuruş almadan. O kış gecesi sabaha doğru lapa lapa yağan kar altında kucaklaşarak birbirimize verdiğimiz sözü tutmuştuk. Bu başarıda Aziz Bey unutulmaz bir liderlik sergiledi. Sıkıştığımızda kendi parasını cömertçe harcadı ama sıra kulübün bütçesini kullanmaya gelince adeta kılı kırk yararak sarf etti. Öylesine titizdir ki halen kulüp binasından en geç kendisi çıkar ve tüm ışıkları elleriyle kapatır. Fenerbahçe'nin 5 kuruşunun boşa gitmesine izin vermez. Yaptığı bağışların miktarını da asla söylemez. Bizler, yani yönetimdeki arkadaşlarım da onu örnek aldığımızdan, projelere kim ne kadar para vermiştir bilmeyiz. Ama şundan herkes emindir. Kulübün geleceği için büyük bir yatırım mı yapılacak, örneğin değerli bir arsa mı alınacak, biliriz ki en büyük maddi katkıyı o sessiz sedasız yapmıştır. Bırakın parayı, Aziz Bey hayatını kulübüne adamış bir Fenerbahçelidir. Şükrü Saracoğlu'ndan söz ederken, taraftarımızın muazzam katkısına teşekkür etmeden ve onları alkışlamadan geçemeyiz. O büyük taraftar unutulmaz özveriyle 5 yıllık kombine biletleri 30 milyon TL ödeyerek almamış olsaydı, Şükrü Saracoğlu projesi bugünkü görkemli görünümüyle bitemezdi. Sohbetimizin sonunda Nihat Özbağ'a, "Olmaz ama diyelim ki Az Yıldırım sizden yüklü bir miktar borç para istedi, verir misiniz?" diye sordum. Güldü. "Tereddütsüz veririm. Hatta gözümü kırpmadan servetimi bile emanet ederim," dedi. Büyük Fenerbahçelilerden eski yönetici Önder Fırat anlatıyor. İtalya'da UEFA Kupası için Lazio ile oynadığımız maçta başkanla yan yana oturuyordum. Bizimkiler golü atınca sevinçle ayağa fırladık. Aziz Bey yüzünü başka tarafa çevirince eğilip baktım, ağlıyordu. Almanya'da Mönchengladbach'ı yendiğimizde de aynı şekilde duygulanmıştı. Başkanın Fenerbahçeliliği sadece sevgi sözcüğüyle anlatılamaz. Onunki aşktır. Bu izlenimler de benden. Hataları yok mudur? Elbette vardır. Zira serttir, asabidir, bazen hoşgörüsüzdür. En son söylenecek lafı daha başta dile getirdiğinden çoğu kez kırıcıdır. Hatta kimilerine göre sevimsizdir. Bu nedenle sevenleri kadar sevmeyenleri de çoktur. Ama dostu içinde, düşmanı içinde o Fenerbahçe tarihinin tartışmasız en büyük başkanıdır. Hayatını sarı lacivertli renkle hizmete adamış, gerçek bir Fenerbahçe, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısıdır. Değerli meslektaşım Aytunç Erkin'in sarı lacivertli öfkeli adam Aziz Yıldırım, parantez içinde Kırmızı Kedi Yayınları, kitabında da belgeleriyle anlattığı gibi, bu özellikleri nedeniyle kumpaslara uğramış, zindana atılmış ama Fenerbahçe, Cumhuriyet ve Atatürk sevdasından en ufak bir taviz vermemiştir. Bana göre Aziz Yıldırım sadece bu dönem için değil, göreve talip olduğu sürece Fenerbahçe'ye başkanlık yapmalıdır. Şafak Pavey'in cesaret, metanet, başarı ve iyiliğe adanmış yaşam öyküsü. 5 Temmuz 2015 Sözcü. Bu yazı 24 Mayıs 1996 saat 9.03'te Cenevre'de trenin altında bedeninin yarısını bırakan kızım Şafak Pavey'in cesaret ve metanetinin tasavvuf sözlüğündeki cevabıdır. Ayşe Önal. Her şey 24 Mayıs'ta bir akşamüstü telefonuyla başlamadı. O cuma saat 11.00'da bir telefon konuşmasında ansızın sızlayan burnum ve gözlerimden sessizce süzülen birkaç damla yaşın sebebini telefonun öte yanındaki sese sordum. Bana ne oluyor? Durup dururken ağlıyorum. Cevap, yaşlanıyorsun artık oldu. Halbuki en çok gülmekle eleştirilirdim. Oysa tam burnumun sızladığı o sırada, Zürih'te saat 10'da, Şafak Pavey, tren istasyonunda kurulan seyyar hastanede, bilinci ve metaneti yerinde ameliyat olmaktaydı. Bunu ertesi gün öğrenecektim. Ve diğer şeyleri de. Şafak'ın doktoruna, üst yanına savrulmuş kolunu ve parçalanmış bacağını göstererek, kurtarabilir misiniz dediğini, doktorun üzgünüm hayır cevabını verdiğini ve şafağın öyleyse kalanları kurtarmalısın yoksa annem çok üzülür dediğini ve sonra hastanedeki bütün sağlık ekibinin şaşkın hayranlıklara gark ettiğini ve doktor Gabriella'nın cesaret ve metanet genetiktir dediğini. Hayatın bütün çığlıkları gece yarısı duyulur sanırdım. Oysa bize dair çığlıklar sıradan bir gün ışığında çöktü evimize. Gazeteci Ayşe Önal, kızı Şafak Pevek'in geçirdiği tren kazasının ardından yaşadığı acıyı böyle anlatıyor. Onunla birlikte kaleme aldığı 13 numaralı peron kitabında. Yanılmıyorsam André Gide, bir insan her şeyini yitirebilir ama cesaretini asla der. Büyük şair Ziya Osman Sabah da o güzelim dizelerinde hayatta bütün mucizelerin ve saadetlerin mümkün olduğunu dile getirir. Nitekim mavi gözleri ameliyata alındığında bile yaşam sevinciyle ışıldayan Şafak, genetik miras olarak bedeni ve ruhunda taşıdığı cesaret ve metaneti sadece o masada sergilemedi. Hayatının rotasındaki yolculukların tümüne yayma başarısını ve azmini gösterdi. Örneğin tedavisinin 6. ayında Amerika'da annesine verilecek en cesur kadın gazeteci ödülünü almak için hastaneden kaçtı. Oysa kol protezi henüz yapılmamıştı ve kesik bacağı da iskelet halindeydi. Operasyondan sadece bir yıl sonra Londra'daki Westminster Üniversitesi'ne kaydolarak uluslararası ilişkiler ve AB politikaları okumaya başladı. Ardından London School of Economics'te lisansüstü eğitim aldı. Kararlıydı. Kendi deyimiyle sol yanının hasarlı duruma gelmesi başlattığı büyük yaşam koşusuna engel olamayacaktı. Böylece bedeninin yarısını yok eden o trenden intikam alırcasına adeta bir tren hızıyla başarıya doğru koşmaya başladı. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Dünya Sekreteryası'nın ilk özel ismi oldu. Mülteci kamplarını dolaşarak umutsuzlara umut olmaya çalıştı. İran, Uganda, Angola, Mısır, Irak, Lübnan, Afganistan, Suriye, Yemen, Filistin'de kadın ve çocuk hakları için sergilediği diplomatik çabalar takdir topladı. Güç koşullarda insanlık için sürdürdüğü girişimleri anlatırken meslek büyüğümüz Güneri Civaoğlu'nun şeffaf odasında şunları söylüyordu. Birleşmiş Milletler'de çalışırken Lübnan'da mayın temizliğine gittim. Gördüklerim yürek parçalayıcıydı. Parça tesirli bombadan 600 parça çıkıyor, fosforlu yapıyorlar. Evlerine dönmüş olmalarına rağmen günde yaklaşık 5 insan hala ya kolunu ya gözünü kaybediyordu. İnsan eliyle yaşatılan bir felaket. Savaş yerlerinde çalıştıysanız hiçbir savaş tezkeresini onaylayamazsınız. Afganistan'da şarjla çalışan bacağım elektrik olmayan bir köyde kasılıp kalmıştı. Mülteci çocuklar çaresizliğimi görünce eski transistörlü Rus radyolarından şarj makinesi yaptılar. Rüzgar gülü gibi. Bacağımı şarj ettik çocuklarla. 2011'de CHP'den milletvekili seçildi. Benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımdı. Çünkü İstanbul'a çok yakışacağını ve başarılı olacağına inanıyordum. Olmadı. Ama yeni mecliste CHP'nin başkan vekili olarak oturumları yönetecek. Hiç kuşku duymayın. Hayatı cesaret, metanet, başarı ve iyiliğe adanmış zarafet simgesi bu genç kadın o makama da çok yakışacak ve çok başarılı olacak. CHP en az dinsiz barındıran parti. 12 Temmuz 2015 Sözcü. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'e göre başkalarının dini, imanı, dindarlığı hakkında hüküm verme etkisi Kur'an'a göre Allah'ın tek elindedir. Açık vahiy ile bildirme dışında peygambere bile verilmemiştir. Bu yetkiyi kullanmaya kalkan sadece günah işlemiş olmaz, örtülü biçimde Allah'lık ilan etmiş, yani şirke düşmüş olur. Kitlenin önünde açıkça tövbe etmediği sürece ona müşrik muamelesi yapılır. Son yıllarda anılan bu yetkiyi hemen her gün ve hiçbir kayıt ve kaygı taşımadan kullanan siyasetçiler ve onların besleme meddahları kahırlı bir engizisyon aforoz tezgahı işletmekteler. Son günlerde bunlardan bir tanesi aynı zamanda bilim adamı sıfatı da taşımasına rağmen Türk siyasetinin ana muhalefet partisi ve kitlesini açıkça dinsiz ilan etmek gibi akıl, izan ve vicdanın kabul edemeyeceği bir engizisyon aforozuna imza atmıştır. kendi adıma kınıyorum. Kur'an adına ise bu yapılanın bir şirk olduğunu ve sahibini tövbe etmediği sürece din dışına çıkardığını ifade etmem gerekir. Bir de şunu ifade etmem gerekir. Türkiye laik, demokratik bir hukuk devleti olduğu için partilerin bünyesinde dinsiz ve ateist siyasetçilerin de bulunması makul ve hatta makbul görülmelidir. Çünkü bu bir demokrasi ve özgürlük göstergesidir. Her siyasal partinin içinde ateistler, dinsizler olabilir. Birinde şu kadar, ötekinde bu kadar, işin hukuksal, siyasal yanı bu. Ben meseleyi ayrıca Kur'an verileri ışığında ilahiyat açısından inceledim. Sonuç şu: en az dinsiz barındıran parti CHP'dir. Mevcut partiler içinde en az dinsiz barındıran parti, aforozcu profesörün dinsiz damgası vurduğu CHP'dir. En fazla dinsizi barındıran parti ise ne yazık ki kendisini dinin temsilcisi ve hamisi gibi lanse eden dinci parti AKP. AKP, Kur'an ayetleriyle alay etmekten, liderlerinin Allah'lığına ilana, yedek Kabe'ler kurmaktan, Kabe'yi ve Kur'an'ı pasta yapıp yemeye kadar giden ağır şirk tabloları üretmesi bir yana, sadece maun suçlarıyla bile din dışılıkta bir rekora imza atmıştı. Kur'an, maun suçları işleyenleri dini inkar etmekle suçlamakta ve lanetlemektedir. CHP'nin buna benzer herhangi bir suçunu ben tespit edebilmiş değilim. Beşer olarak kendi işlerinde günahları elbette olabilir ama Kur'an bize bunlar hakkında hüküm verme yetkisi tanımıyor. O yetki sadece Allah'ındır. Oysa ki AKP'nin vücut verdiği maun ve gulül suçları, deşifre edilmesi bir vicdan ve iman görevi olan suçlardır. Aforozcu profesörün bu tür suçların alayı işlenirken ağzını açıp tek eleştiri getirdiğine tanık olabilmiş değiliz. Ama CHP'yi itham söz konusu olduğunda Allah'ın yerine geçerek hüküm vermekten asla çekinmemiştir. Yani bu ilim adamı delile bağlı konuşması gerekirken aforoza sarılmış, böylece aklın ve ilmin yanında değil, engizisyon zihniyetinin yanında olduğunu tescil etmiştir. Aforozcular müşriktir. Tarihin bütün dinciliklerinin temel susturma mekanizmalarının başında aforoz gelir. İslam'da din sınıfı olmadığı için aforoz da yoktur. Ancak bu işin nazari yanıdır. Gerçekte İslam ülkelerinde aforozun en kahırlısı işletilmektedir. İslam dünyasında aforoz kurumunu Allah ile aldatan dinci ekiplerle onlara bir takım hesaplar yüzünden yalakalık eden kişiliksiz tipler kotarmaktadırlar. Bu tiplerin en büyük kötülüklerinden biri, geliştirdikleri fesat teolojisini işleterek insanların imanları, dindarlık dereceleri hakkında karar verme yetkisi kullanmaya kalkmalarıdır. İmana onay, din meselesinin en hassas konusudur. Bu onay hakkını Allah'ın dışında birilerinin kullanmasına seyirci kaldığınız anda, din adına en zehirli dinsizliği yapanların oyuncağı, kölesi olursunuz. Akıl almaz, sonu gelmez hatalar, zulümler birbirini izler. Kur'an'a göre imana sadece Allah onay verir. Eğer İslam adına bir saptama yapmak istiyorsak söylenmesi gereken şudur: Kur'an'ın dini, ruhbanlığı, din sınıfını Allah ile kul arası aracılığı kabul etmediğine göre imana sadece Allah onay verecektir. Eğer dininizi kendisi gibi düşünmeyenlere kafir damgası vurmayı siyasetinin esası yapmış zihniyetlerin onayına bağlarsanız, Müslüman kimliği elde etmeniz hayal olur, yanarsınız. Allah'a teslimiyet, Allah katında Müslüman olmanız için yeterlidir ama siyaset ve fesat dincileriyle onların beyinsiz yalakaları için yeterli değildir. Bu zihniyetin başkalarına mümin, Müslüman onayı vermesi kendisine teslimiyet şartına bağlıdır. O şartı yerine getirdiğiniz an ise hayatınız cehenneme döner, mahvolursunuz. Türkiye şu anda bu mahvolma sürecinin gayyasına batmış bulunuyor. Bakalım bu gayeden kurtulabilecek mi? İmza Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Dünyaca saygın din alimimiz bunları söyledikten sonra bizim tek kelime söz etme hakkımız olabilir mi? Sadece şunu yapabiliriz: çok yaşayın, iyi ki varsınız değerli hocam diyebiliriz. 13. ayrımın sonu, sayfa 243.